Oysa adımız da uyduğumuz için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımız, sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek Hayatın Sesleri'nde sizlere ulaşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, tam 100 yıl önce Fransızlar yenilerek Maraş'ı terk ettiler. 12 Şubat 1920'de. Maraş'ın kurtuluşunun 100. yılını kutluyor ve sembolleşen olaylar üzerinden kurtuluşu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın'la değerlendiriyoruz. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Çorum'un Karacaören köyünden Avustralya'nın Melbourne şehrine kalkan bir kervan, 6 yaşında bir çocuk. Bir göç hikayesini konuşacağız. O göç hikayesinin Kağıttan Uçak kitabının içinde nasıl var olduğunu Avustralya'dan Kazım Ateş aktaracak bizlere. Ve hemen sonrasında Gölgenin Sesi köşemizde Hayatın Sesleri sürecek. Tiyatro oyuncusu ve yazarı hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün yazıp oynadığı Karagöz Hacivat oyununu dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Hey hey hey hey.
Ey yüce millet,
asır Türk'ün asrı olacak. Mazluma dosttur, zalime ölçtür. İmandan gelen ölçülmez güçtür. Tarihi yazdı, ödendi diye. Uyuma irkil ey yüce millet. Uyuma irkil ey yüce millet.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Saygıdeğer dinleyicilerimize, Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde gönülden muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Dün de 13 Şubat'tı. Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümüydü. 17 Şubat Tercan'ın, daha sonra Bayburt vilayetimizin, 12 Mart Erzurum'un, Doğu vilayetlerinin ve Güney vilayetlerinin kurtuluş günlerini icra etmekteyiz. Allah o kurtuluş günlerinde rahmete giden, şehadet şerbeti içen bütün geçmişlerimize, 7'den 70'e Anadolu'muzun kadim geleneğini yaşayan, o günün şartlarına rağmen gözünü budaktan esirgemeden, vatanından bir parça vermeyen ve her daim vatanını korumayı her şeyin üstünde tutan, rahmete ulaşan bütün geçmişlerimize rahmet diliyorum.
Evet.
Doğu'nun halaskarı Kazım Karabekir Paşa'ya, onun silah arkadaşlarına, Kahramanmaraş'ın önde gelen Sütçü imamına, Rıdvan hocasına, Sanem Ayşe'sine, Şehit Evliya'ya, Arslan Bey'e rahmet diliyorum. Ve bütün şühedaya, çoluk çocuk demeden kestiler, öldürdüler. Kars'ı vurup Erzurum'u bastılar, gelinleri iki canlı kestiler, çocukları kundaklarla astılar, yetiş imdadıma 3. ordu. O günkü Anadolu insanın elinde silah yok, top yok, mermi yok. Ama gönlünde sarsılmaz bir imanı var. Zaten imanının ve irfanının meharetiyle düşmanı yerle bir etti. Düşmana oraları mezar etti. Ne diyordu Maraş? Hangi idealle, hangi kızıl elmayla yola çıkmıştı? Diyordu ki, Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz. Yani buralarda biz ölmezsek, biz kanımızı akıtmazsak, biz vatanımızı savunmazsak size burayı gülistan yapmayız. En son kişi gelene kadar ya bizi öldüreceksiniz, bura gülzar olsun, ya da biz buradan size bir karış toprak veremeyiz dediler. Ve Maraş'ı böyle kurtardılar. Onun için Maraş kahraman unvanını aldı. Zaten Maraş Arapça'da rease kökünden gelir. Rease demek titreyen manasındadır. Titreyen, çok titreyen, vatan için gönlü titreyen vilayetin adı Maraş'tır. Vatan için gönüllerini titrettikleri için, düşmana mezar yaptıkları için o mübarek yurdu, onun için millet meclisinden istiklal madalyasıyla ödüllendirdiler ve kahraman unvanını aldılar. Hani bir şairimiz der ya, sırtını çevirmiş Ahir Dağı'na, koç yiğitler dolmuş dört bir yanına, düşmanı düşürdün çelik ağına, yurdumun göz bebeği Kahramanmaraş. Duymadın mı sen Kahramanmaraş'ı? Kurtardı kendini, verdi savaşı, birbirine kattı dağ ile taşı, yurdumun göz bebeği Kahramanmaraş. O Maraş'ta Ermeniler, daha İngilizler gelmeden, Fransızlar daha sonra geliyor. İngilizler ve Fransızlar gelmeden Ermenileri Osmanlı Anadolu'nun her bir tarafına getirmiş. Seninle komşu olarak yaşıyorlar. Adeta kuzu gibiler. Adeta kuzu gibiler. Ve Osmanlı onlara milleti sadıka demiş. Sadık millet demiş. ticarette, sanatta ve zanaatta da en önde gelen insanlar. Ticarette, sanatta ve zanaatta. Toplumun, Osmanlı toplumunun göz bebeğiler. Her şeyde öndeler. Yazıda, çizide, gazetecilikte. Kimse bir şey demiyor. Gül gibi geçinip gidiyorlar. Ama ne zaman Osmanlı milliyetçilik akımlarıyla dört bir tarafında toprak kaybetmeye başlayınca Ermeniler cesaretleniyor. İngilizler, Fransızlar ve Ruslar doğuda bir Ermeni devleti kurulacak, Ermenistan olacak diye bunları heyecanlandırıyorlar. Ve bunlar çoluk çocuk demeden yıllardır, yüzyıllardır komşu olduklarını öldürüyorlar. Bakın, bir ev hanımı anlatıyor. Emine Üzün, o günü yaşayan Maraş'ın. Nelerle karşılaşmış Maraş halkı. Diyor ki, Ermeniler ve Fransızlar üzerimize doğru geliyordu. Kendimizi savunacak bir şey yoktuk. Yoktu. Kaçmaya başladık. İki çocuğum vardı. Biri 5 yaşında, öbürü kundaktaydı. Kundağı kucağıma aldım, diğerinin elinden tuttum. Yoruldum, kundak kucağımdan düştü. Geri alacaktım. Düşman hızla arkamdan geliyordu. Çocuğu yerden alamadım, kaçtım. Derecilikteki, Derecile diye bir mevki var. Orada büyük bir eve sığındık. Çocuğum geldi aklıma, almaya gittim. Baktım ki ayaklar altında ezilmiş ve ölmüş. Öldüğü yere bir çukur kazdım ve çocuğumu oraya gömdüm. Çocukları, kadınları, bütün kadınları, kızları kendilerine hizmetçi etmek için ellerinden gelen bütün gayreti sarf etmişler. Bütün gayreti sarf etmişler. Ama sütçü imam, süt işiyle uğraşan, süt satan sütçü imam 31 Ekim 1919'da hamamdan çıkan Türk kadınları hamamdan çıkmış evlerine doğru gelirken bir Ermeni ve bir Fransız vatandaşı gider kadınına, kadının üzerine, saçına namahrem elini dokundurunca sütçü imam silahını doldurur ve 31 Ekim 1919'da Fransız askerinin alnına silahını sıkar. Ve işte orada, işte 31 Ekim 1919'da sütçü imamın gayretiyle, çabasıyla, meharetiyle benim namusuma dokunamazsın. Dokunan o eli, dokunan ona mahrem eli kırarım diye haykırıyor. Bütün Fransızlar ve Ermeniler kaçıyor. 31 Ekim 1919'da Maraş'taki mücadelenin ateşi yakılır, fişeye atılır. Ve sütçü imam gibi Maraş'ın onlarca kahramanı, sırf erkek kahramanlar mı? Hayır. Kadın kahramanlar da. Sanem Ayşe adında Maraş'ın Nene Hatunu diye bir hanımefendi var. Evliliğinin daha 5. günüdür. Evliliğinin 5. gününde kocası Ramazan'ı Fransızlar ve Ermeniler tuzağa düşürürler, öldürürler. Sanem Ayşe gider, asker kıyafetini giyinir, 20 tane yanına kahraman Maraş'ın önde gelen şahsiyetlerini toplar. O da aynı ifadeyi kullanır. Maraş bize mezar olmadan size güzel olmaz. Ve el birliğiyle çeteler kurarlar. Kendi vatanlarında, kendi yurtlarında çeteler kurarak Maraş'ı tam 12 Şubat 1920'de kurtarırlar. Rıdvan Hoca, bakın bugün Cuma gününde programı icra ediyoruz. Cuma günü minbere çıkar, hutbesini irad ederken, ey Maraşlılar, kahraman Maraş'ımızın, o gün kahraman olmamış, Maraş'ımızın dağlarında Fransız'ın bayrağı dalgalanırken, Fransız'ın sancağı dalgalanırken, bizim üzerimizden Cuma namazı sakıt olmuştur, Cuma namazı düşmüştür, Cuma namazının bir anlamı yoktur, vatanımızı kurtaralım, namusumuz elden giderdir. Ve camideki bütün cemaat 7'den 70'e Maraş'ın dağlarına doğru çıkarlar. Dağlarda ki Fransızların paçavrasını indirip şanlı Türk'ün bayrağını dalgalandırırlar. Onlarca kişi de şehit veririz ama önemli değil. Bayrak dalgalanacaktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. O bayrağı bayrak yapan, o şanlı Türk bayrağını bayrak yapan bayrağın üzerindeki kandır. Bu toprak vatan olmuşsa binlerce şühedanın, şehidin kanı var. Bakın Sezin Hanım, şehit evliya hükümet konağındadır. Maraş'ın hükümet konağındadır. Fransız kumandan bir tercüman vasıtasıyla şehit evliyadan bir oda ister. Şehit evliya ne cevap verir biliyor musunuz? Der ki, bu herife söyleyin, memleketimizde kendilerine değil hükümet dairesinde bir oda, bir karış bile verecek yerimiz yok diye gürleyen, şakırdayan sesi düşman komutanının ödünü patlatır. Bir defa dahi hükümet konağına uğrayamaz. Ya zaten İngilizler Maraş'ta 11 ay kalmışlar. 11 ay sonra akıllılar. İlmi siyasetleri güçlü. Bakmışlar ki bu papuç bize göre papuç değil. Bu papuç pahalı bir papuç. Maraş bize yer vermez demişler. Ve Maraş'tan çekinmişler. Fransızları getirmişler. Fransızlar gelmiş. Fransızlar çok mücadeleler göstermişler. Sırf Maraş'ta mı, Antep'te de öyle. Ama Maraşlılar 20 Ekim, Maraşlılar 12 Şubat 1920'de Maraş'ı kurtardıktan sonra 7'den 70'e Antep'e gitmişler. Antep de gazi oluyor. Ne zaman Antep'te kurtuluyor? Tam 1,5 sene sonra, 25 Aralık 1921'de de Antep kurtuluyor ve gazi oluyor. Antep'te Şahin Bey var değil mi? Ne diyor Antepliler? Şahin'i sorarsan 30 yaşında süngüyle delindi köprü başında. Uyan Şahin'im uyan, bak neler oldu. Sevgili Antep'e Fransızlar doldu. Ama Maraşlıların ve Anteplilerin elleriyle, kahramanlıklarıyla Fransızlar oradan defolup gitmişlerdir. Diyordu ya merhum Akif, kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunadan zuldür bu rezil istila. Bunların istilaları neden bile zor? Veba hastalığından bile zor. O gün istila yaptılar, bugün de yapıyorlar. Bugün de Suriye'de aynısını yapıyorlar. Bugün de Irak'ta aynısını yapıyorlar. Bugün de Afganistan'da aynısını yapıyorlar. Bugün de Doğu Türkistan'da aynısını yapıyorlar. Ama bizim güçlü medeniyetimiz, Türk medeniyetinden herkes örnek almalı. Herkes Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinden, milli mücadelesinden, kuvayı milliye ruhundan örnek almalı. Nasıl örnek almalı? Anadolu kendi eliyle, kendi o gün silahı yok, silahsızlığı silahı yok ama gönlünde bir güçlü kuvvetli imanı var. İmanıyla memleketini kurtardı. Seyit Mehmet Çavuş Çanakkale'de 250 kiloluk topu attı. Mermiyi attı. Düşmanın gemisine bindirdi. Nene Hatun 18 yaşındaki daha kundaktaki bebeğini beşiğine koydu. Sen olsan da olur, olmasan da. Ama vatan elden giderse benim burada varlığımın, senin varlığının hiçbir anlamı yok dedi. Çeteler kurdular ve vatanımızı kurtardılar. Onun için Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu kutluyoruz. Onun için Gaziantep'in Maraş'ını kutluyoruz. Kurtuluşunu kutlayacağız. Onun için dün Erzincan'ın kurtuluşunu kutladık. İşte Bayburt'un, Tercan'ın, Erzurum'un kurtuluşunu kutlayacağız. Bedel ödedik. Bedel ödedik. Bedel ödemek gerekiyor. Onun için zulme uğrayan saydığım ülkelerdeki vatandaşlar Türkiye'nin milli mücadelesine baksınlar, örnek alsınlar, birliklerini, beraberliklerini muhafaza etsinler, çetelerini kursunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, gelen düşman ayağını kendi memleketlerine bastırmasınlar. Bastırırlarsa işte darmadağın olurlar, dünyanın her bir tarafında yurtsuz kalırlar. Allah kimseyi yurtsuz etmesin. Allah devletimizi ebed müddet etsin. Devlet var ki namusumuz var. Devlet var ki şerefimiz var. Devlet var ki itibarımız var. Devlet var ki nefes alıyoruz. Bağımsız bir devlet olmasa aldığın bir nefesin bile önemi yok. Her şeyin başında ne var? Hürriyet var. Onun için demişler ya, ya şerefli bir istiklal büyüklerimiz, ya şerefli bir istiklal, ya bölensin kana dağlar. Bakın çok önemli.
özellikle gençler dinliyorsa onlara tekrar tekrar bu ifadeyi haykırıyorum. Ya şerefli bir istiklal ya bölensin kana dağlar. Eğer şerefli bir istiklalimiz olmayacaksa bütün dağlar, taşlar kan ile bölensin. Orada şehit olalım. Önemi yok. Ama memleket kurtulsun. Memleketimizin istiklali ve istikbali ayakta kalsın. Biz bununla ayaktayız. Bununla varlığımızı sürdürmekteyiz. Devam ettirmeliyiz. Ve o günkü Maraşlılar, o günkü Antepliler, o günkü Karslılar, Erzincanlılar çok güzel ifadeler kullanmışlar. Maraş kurtulunca şöyle söylemişler. Demişler ki Gani Mevlam fırsat getirdi bize. Ortalık cenneti cinana döndü. Bizden beylik dava eden Ermeni ekini biçilmiş Ozan'a döndü. Hani yabancı devletler diyorlar ya Ermenilere soykırım yapmışız. Soykırımı Ermeniler bize yaptı. Gelsinler Anadolu'da mezar taşlarına, toplu mezarlara, tandırlıklarda, samanlıklarda, camilerde binlerce Müslüman Türk'ü doldurup doldurup yaktılar. Evleri ateşe verdiler. Camileri ateşe verdiler. Peki bunların papazları ya da hahamları neredelerdi? Hani eğer bunlar ilahi dinse, eğer bunlar gerçek dinse öyle savunuyorlar. Neredelerdi o günün Hristiyan papazları ve Yahudilerin hahamları? Nerede kaldı kiliseler, havralar? Ama Türk fethettiği bir yerde hiç kimsenin dini inancına ve o dinin kutsal kabul ettiği yerlere, ibadethanelere dokunmamış. İslam'ın gücü, İslam'ın geleneği, Türk milletinin şecaati, kahramanlığı, adaleti bunun göstergesidir. Peki şu anda bile 21. yüzyıldayız, 2020'deyiz. Oluk oluk Orta Doğu'da kan akıyor. Nerede papa? Nerede papazlar? Nerede hahamlar? Nerede rahipler? Nerede rahibeler? Eğer gerçek dinse papa kalksın açıklama yapsın. Desin ki bu yaptığınız insan değil mi? Dini, dili, rengi, ırkı ne olursa olsun insan sonuçta bu insan. Değil mi? İnsan en üstün varlık. O mazlum insanları savunsunlar ama savunmuyorlar. Dillerinden çıt kelime çıkmıyor. Ama yine Türkiye var. Bütün mazlum milletlerin coğrafyasında Türkiye haykırıyor. Çünkü biz 50 yıllık, 100 yıllık bir devlet değiliz. 10 yıllık da bir millet değiliz. Yaklaşık tarihin güne çıktığı günden bu yana 5000 yıllık bir devlet tarihimiz var. Anadolu'da 1000 yıldır yaklaşık Anadolu'dayız değil mi? 1064'te Sultan Alparslan 5 Ramazan'da Ani'ye geldi. Ani'de çıktı, ezanı Muhammediye'yi okudu. O gün bugün biz Anadolu'dayız. Ve bu topraklara ruh verdik, bu topraklara adaleti tesis ettik bütün dünyaya. Ata yurdumuz Türkistan'dan gelerek, değerlerimizle gelerek, irfan değerleriyle gelerek. Kudüs'e Selahaddin Eyyubi gitti 1187'de Diyarbakır'dan. Kudüs'ü şerefi hürriyetine kavuşturdu. Akan oluk oluk kanı durdurdu. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethettiğinde Hristiyanlar bile birbirlerine düşmüşlerdi. Ne dediler? O günkü önde gelen İstanbul'daki Hristiyanlar ne dedi? Dediler ki biz Papa'nın kepini görmektense Osmanlı'nın sarığını görmeyi yeğleriz dediler. Ve hiçbir Osmanlı adaleti öyle güzel bir adaletti ki adaletin kestiği parmak acımaz anlayışıyla çıktıkları yolda dinine bakmadan, diline bakmadan adalet neyse onu uyguladılar. Bugün Bursa'nın, Yeşil Bursa'mızın, şehirlerin dervişi Bursa'mızın Ulu Cami'nin ortasında bir havuz var. Sebep ne? Niye caminin ortasında bir havuz var? İnsanlar abdestlerini alsınlar diye mi? Değil. Ora gayrimüslim bir kadının yeriymiş. En başta olmaz demişler. Onun için onu caminin içerisine katmamışlar namazgaha. Daha sonra kadından helallik almışlar. Neyse bedel ödemişler. Devlet hakem tayin etmiş. Hakim tayin etmiş. Ve bedelini ödeyerek orayı tekrar kadının başta gönlü olmadığı için namazgaha dahil etmemişler. Benim medeniyetim böyle bir medeniyet. Ne diyordu Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu rahmetli? Ekmek suaş gecikebilir, temele taş bulmak gecikebilir, devlete baş bulmak gecikebilir, adalet gecikmez, tez verilmeli. Her daim adaletle adaleti tesis etmiş ve adaletle muamele etmiş. Değil mi?
Evet.
Ve o Kudüs-ü Şerif'te 1516'da kim gitti? Yavuz Sultan Selim gitti. 401 yıl bizim hakimiyetimizde kaldı ve 401 yıl kimsenin burnu kanamadı. Böyle bir medeniyet, böyle bir kültüre sahibiz. İşte o kültürün temellerini Sütçü İmam'da ayırıyoruz. O kültürün temellerini Rıdvan Hoca'da anıyoruz. O kültürün temellerini Antep'te Şahin Bey'de arıyoruz. Maraş'ta Arslan Tovuz Ata'da arıyoruz. Maraş'ın Şahin Bey'i de Arslan Bey'dir. Arslan Bey 1911'de Beyrut Polis Mektebi'nde görevlendirilmiş. Daha sonra komiser mavinliğine geçirilmiş. Başkomiser olarak Trablus ve Şam Divası'nda çalışırken buraların işgal edilmesi üzerine Maraş'a gelmiş. Bundan ötesi de kendisinin ifadesiyle şöyle diyor ki, sevgili Maraş'ı İngilizler işgal etmişlerdi. Bu işgali tezahürat ve sevinçle karşılayan Maraş'ın yerli Ermenileri galeyana gelerek fevkalade nümayişler yapıyorlardı. Halkın işgal kuvvetlerine ve yerli Ermeni taşkınlıklarına duydukları nefret dolayısıyla hissiyatlarına ve fikirlerine müracaat ettiğimde kısmen münevver kimseler İngilizlerin Fransızlardan daha ehveni şer olduğu mütalasına rağmen halk efkarında ise İngilizlerin daha fena olduğu, uyuşturucu vaziyetlerine rağmen daha fena hareket ederek Nablus'ta katliam yaptıkları, her yerde katliam üstüne katliam yapıyorlar ve işte o Arslan Bey Maraş'ın kurtulmasında timsal bir şahsiyet. Ama Arslan Bey Maraş'ın her kurtuluşunda şehit olmamış, Maraş kurtulmuş. Arslan Bey'i törenlere davet ederler. Bir senesi Arslan Bey'i törene davet etmişler Sezin Hanım. Törene gidememiş. O Maraş'ın kumandanı, alay komutanı sormuş. Bize mi kırıldın, niye törenimize gelmedin diye sormuş. Ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki, merasime layık şöyle dursun, ele güne çıkacak elbisem yok. Ve bunun için davete icabet edemedim. Adamın merasim törenine katılacak elbisesi yok. İşte biz bu ruhla bu memleketi kurtardık. Bunu herkes bilsin. Adam Maraş'ı kurtarıyor. Kahraman Maraş yapıyor öncülerden biri. Ama daha sonra törenlere çıkacak elbisesi yok. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in de Ankara'nın soğuğunda giyinecek neyi yok? Paltosu yok. Biz bu irfan, bu ilim, bu iman mücadelesiyle Maraş'ı kahraman yaptık. Antep'i gazi yaptık. Kars'ı Serhat yaptık. Değil mi? Serhat Kars'ımız diyoruz. Öyle mi Kars elinde? Çığ kopar Kars elinde. 1 milyon şehit yatar mübarek Kars elinde. Bu vatan topraklarında milyonlarca şehit yatıyor. Bu vesileyle ben başta Maraş'ta, kahraman Maraş'ta şehit olan Ermeni, Fransız, İngiliz, Rusların mezalimine kendi yurdumuzda düçar olan şehitlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ama onlar minarelerde okunan ezanı Muhammediye'nin sesini susturtmadılar. Göklerde dalgalanan şanlı Türk bayrağını indirtmediler. Göğüslerine uzanan namahrem eli kırdılar. Ve dediler ki siz memleketimizden biz ölürüz de bir karış toprak veremeyiz. Öylece bu memleketimizi kurtardı, bize bağışladılar. Bu memlekette Akif'in ifadesiyle bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, yazıktır incitme atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu cennet vatandan bir karış toprak vermeyeceğiz. Onun için bütün batı, bütün batı, vahşi batı, kanı seven batı, narı seven batı, nuru seven, adaleti seven, hakkaniyeti bilen, insana insan olduğu için değer veren Türk milletine mezalimi kendileri yaptı. Anadolu'nun her tarafı tarihi belgeleriyle, mezar taşlarıyla, toplu mezarlarıyla buna şahittir. Gelsin görsünler. Bizler medeniyette de, kültürde de dünyanın en önde gelen milletleriyiz. Şunu unutmayalım, şu çok önemli bir ifadedir. Bununla ifadelerimi toplayayım Sezin Hanım. Bunu da herkes, bizi dinleyenler lütfen bunu kulaklarına küpe etsinler. Özellikle gençlerimiz. Bakış açım. Devletler politika icabı birbirleriyle dost olabilirler. Ama milletler milli kinlerini asla unutmamalıdırlar. Bizim kadınlarımızı sansarca boğdular. Kızlarımızın ve çocuklarımızı öldürdüler. Ve kanlarıyla, Türk'ün kanıyla Ermeniler şaraplarına katarak içtiler. Bu bizim milli kinimizdir. Milli kinimizi asla unutmayalım. Her zaman uyanık olalım. Düşman her zaman her yerden gelebilir. Ama en sonunda da Osmanlı'nın Türk'ün tokadını yer. Allah Allah deyip indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun Irmağı'ndan, bu kaynaktan içenlerin yürekleri tunç olur, Türkiye kafa tutanların sonuçları korkunç olur. Bunu herkes duysun, işitsin. Kimseye durduk yere bir şey demeyiz ama vatanımıza, namusumuza, ezanımıza, bayrağımıza el uzanırsa o eli kırar, gözüne sokarız.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizin vesilenizle burada bir kez daha şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Onların sayesinde bugün topraklarımızda huzurla, mutlulukla ve barış içinde yaşıyoruz. Onlara sonsuz minnet, sonsuz şükran dileklerimizi, duygularımızı iletiyoruz. İyi ki böyle bir ecdada sahibiz. İyi ki böyle bir ülkeye, böyle bir toprağa, böyle bir millete sahibiz.
O ecdadın bıraktığı, miras olarak bıraktığı bu vatan toprağının kıymetini bilmeyenler olursa, yarın o şehadete yürüyen 7'den 70'e ecdat, yevmi mahşerde, ulu divanda bizim iki yakamızdan tutar. Bunu herkes kulağına küpe etsin. Sakın bu memlekete ihanet etmesin kimse. Bu memleketin varlığına, devletin ebed müddetliğine devamlı dua etsinler. Her şey vatanla, devletle var. Evet. Vatan ve devlet olmadığı zaman hiçbir kimsenin hükmü yoktur.
Evet hocam, değerli hocam, çok haklısınız. Bu arada sevgili dinleyicilerimize de söyleyelim. Yarın da bir konferansta konuşacak değerli hocam.
Kahramanmaraş'ta inşallah.
Kahramanmaraş'ta inşallah. Güle güle gidin. Selam.
Akşam 8'de Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde. Kahramanmaraş aynı zamanda 7 güzel şairin vilayetidir, değil mi?
Evet.
Necip Fazıllar, Nuri Pakdiller, Erdem Beyazıtlar, Kara Abdurrahim Karakoçları yetiştiren Sütçü İmam Diyarı Maraş'ımıza, kahraman diyarımıza selam olsun gönülden.
Bizden de lütfen selam götürün değerli.
Aleykümselam.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız bizlerle birlikteydi. Yüreğinize sağlık değerli hocam. Sizinle birlikte Maraş'ın kurtuluşunun 100. yılını bir kez daha kutluyoruz. Sembolleşen olaylar üzerinden de kurtuluşu değerlendirdi. Kendisine de verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bekledim gölge dönende, ömür geçti bir gün bitimi gibi. Ben seni bekledim gölge dönende, bu şehrin öksüzü yetimi gibi. Tek kalırım şehre akşam inende, bu şehrin öksüzü yetimi gibi. Tek kalırım şehre akşam inende. Gölge döndü gelmedin, akşam indi gelmedin. Bulut çekildi gökten, yağmur indi gelmedin. Bulut çekildi gökten, yağmur indi gelmedin. Thank you. Güneş gülüm, yıldız gülüm, ay gülüm. Bekletme gel feryadımı duy gülüm. Güneş gülüm, yıldız gülüm, ay gülüm. Bekletme gel feryadımı duy gülüm. Sen kendini tek ışığım say gülüm. Güneşim, yıldızım, ayım sönende. Sen kendini tek ışığım say gülüm. Güneşim, yıldızım, ayım sönende. Gölge döndü gelmedin, akşam indi gelmedin. Bulut çekildi gökten, yağmur indi gelmedin. Bulut çekildi gökten, yağmur indi gelmedin.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Avustralya'dan Kazım Ateş var. Sayın Ateş, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Ateş bir göç hikayesini Kağıttan Uçak isimli kitabında anlattı. Biz de detayları öğrenmek istiyoruz kendisinden. Bu kitabı yazmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? Ne zaman başladınız Sayın Ateş? Anlatır mısınız?
Evet, bu kitabı esasında 10-15 senedir düşünüyordum yazmayı. Fakat bir türlü işte vakitmiş oldu. Ben normalde gazete köşe yazarlığı yapıyordum. Fırsat bulamadım. Radyo, televizyon çalışmalarımız vardı. İşte dernek, sosyal, sivil toplum kuruluşlarına koşturuyorduk falan. Sonradan benim Avustralya gelişimin 50. yılının yaklaşması nedeniyle bir de kitapta adı geçen çevremdeki kahramanların da yaşlılıktan vefat ediyor olmaları nedeniyle bunu hiç olmazsa 50. yılı münasebetiyle yazayım, bitirmiş olayım diye işte bundan 2-3 ay önce basıldı ama işte 10-15 senedir düşündüğüm bir
yeni basıldı değil mi? Geçtiğimiz yıl diye biliyorum ama yanlışım varsa lütfen düzeltin.
Evet, Avustralya gelişimimizin 50. yılı Kasım ayında doldu benim ailemin. Ve dolayısıyla da işte Kasım'dan birkaç hafta önce de kitap tamamlanmış, neşredilmiş oldu.
Evet, kitabın kapak resmi şu an önümde. Sanıyorum bir fotoğraf var. O fotoğraftaki siz olmalısınız. 8-9 yaşlarında, belki daha da küçük bir çocuğun fotoğrafı, evet. 6 yaşlarında. Anneniz var. İki erkek kardeş, bir de kız kardeş. Üç çocuk olarak mı hep hayatınızı devam ettirdiniz? Hep Avustralya'da yaşadınız.
Evet, o yıllarda tipik bir aile fotoğrafı o. Çocuklar annelerinin pasaportunda birlikte oluyorlardı, ufak çocuklar. Biz üç kardeştik, orada görüldüğü gibi. İşte 1969 yılında orijinal pasaportun bir sureti o. O şekilde gelmiştik. Tabii o şekilde de yaşam sürdürmeye devam ediyoruz.
Peki kaç yaşında gittiniz ya da siz doğmadan önce mi anneniz babanız göç etti? Bir anlatabilir misiniz o göç hikayenizi? Nasıl başladı, nasıl devam etti? Bugünlere nasıl geldiniz?
Evet, tabii bizim çocuk olarak Avustralya'ya gelme hususunda bir etkimiz ya da bir sözümüz olmadı. Bunu babamla annem daha çok karar verdiler. Takdir edersiniz. Yani birisi 3 yaşında, birisi 5, birisi yaklaşık 7 yaşında. 3 tane çocuk. Annesi, babası nereye giderse çocuklarla oraya gitmek zorundalar. Biz evvela köyden Çorum'a, Çorum'dan Ankara'ya göçtük. Ankara'da 2 sene kaldıktan sonra da herkes gibi o yıllarda babamın bir Avrupa'ya gitmek için bir düşüncesi, bir sevdası vardı. Hatta yazılmıştı. Avustralya çıkınca bu Avrupa'ya gitmek için sırada bekleyenler için bir öncelik verildi. Çünkü daha tez gidilebiliyordu Avustralya'ya. Ve babam da birçok insan gibi Avustralya'ya gelmeyi kabul etmiş. Biz de Kasım 69 yılında geldik Avustralya'ya.
Evet, şöyle bir ifade geçiyor kitabın kapağında, daha doğrusu arka kapağında sanıyorum. Her göç hikayesi içinde biraz hüzün, biraz yalnızlık, kimi zaman gülmece ama hepsinden fazla, daha fazla sabır ve güç duygularını barındırır. Biraz anlatır mısınız, siz nasıl duygular içindeydiniz ve nasıl yazdınız o kitabı? Hangi duygularla?
Evet, tabii... Öncelikle böyle bir kitabı yazmak için hafızanızın çok güçlü olması lazım. Bende de Allah vergisi biraz hafızam iyidir. O günleri yaşayarak yazdım. Tabii mesela 67 yıllarından itibarenki hatıralarımı içeriyor. Ve ilkokul çağımı özellikle yazdım. Bundan 52 sene 45-52 sene arasındaki dönemi kapsıyor. O kitaptaki adı geçen birçok olaya karışan veyahut da birlikte büyüdüğümüz arkadaşlarım, büyüklerimin önemli bir kısmı hala hayatta. Dolayısıyla o yazdığımız sevdiklerimi da şimdi burada herkes okuyup kimse de itirazda bulunmadı. Yani bu böyle değildi, şöyleydi falan.
Hepsi gerçek kitap, romanı, yaşanmış hikayeler.
Biraz da belgesel. %100 yaşanmış, evet. Bir hikaye. Evet. Öyle bir roman oldu.
Evet. Bir de kitabın üzerinde sağ alt köşesinde 2019 yılı YTB Türkçe Ödülleri Kitap Desteği gibi bir ibare var. Nasıl bu destekle mi yazıldı kitap, öğrenebilir miyiz?
Evet. Şimdi ben geçen sene başlarımda kitabı böyle bitirmek üzere iken böyle bir yarışma dikkatime getirildi. Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın 4 değişik kategoride, işte şiirdi, denemeydi, romandı, hikayeydi gibi dalda yarışma düzenlemişler. Yurt dışındaki yaşayan Türkler için. Beni de arkadaşlar teşvik ettiler. Kitabı bitirdim o dönem içerisinde ve gönderdim. İşte yarışmaya kazananlar veyahut da basılmasını, neşrine layık verilenlere de böyle bir ödül verildi. Hı hı. Dolayısıyla kitabın baskısı için de yurttaşı Türklerin böyle bir maddi katkısı ve desteği oldu. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
Sayın Ateş, biz de size çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve bu kitabı da okuyucularınıza sunduğunuz için. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Tıpkı sizin gibi çocukken kağıttan uçak uçuran ama o uçakla ülkeler arası seyahat edip orada yaşamak durumunda kalan tüm göç yapan ailelere selam ve sevgilerimizle, Avustralya'ya selamlarımızla diyelim. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Avustralya'dan Kazım Ateş telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bir göç hikayesini Kağıttan Uçak kitabında anlattı Kazım Ateş. Okuyucularına bizden de duyurmuş olalım. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Gölgenin Sesi.
Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin, ah!
Eyvah! Hacı Vat'ın neşesi yerinde, çekeceğimiz vardır.
Şıkır şıkır şıkır dama, gel bana gel.
Fıkır fıkır fıkır dama, gel Hacı Vat, gel.
Aman Karagöz'üm, ne güzel uydurdun.
Ben üsteyince çok güzel uydururum Hacı Vat.
Demek ki edebi bilgin yerinde.
Evet, benim edebim çok derinde.
Yani lisanı iyi kullanıyorsun, öyle mi?
Sen daha iyi kullanırsın insanı. Hop, al bakalım kerata.
Dur efendim, vurma. İnsanı değil, lisanı diyorum. Yani dilini iyi kullanıyorsun, değil mi?
Öyle söylesene be. Vallahi yemek yerken fırın küreği gibi bir o tarafa, bir bu tarafa deviririm. Şimdilik zararı yok.
Ya insan dilini sadece yemek yerken kullanmaz ya. Konuşurken diyorum, nasıl kullanırsın diyorum.
Yine dananın altında buzağı arıyor kerata. Ya herkes nasıl kullanıyorsa ben de öyle kullanırım Hacivat. Sanki biraz ağların açık gibi. Senin de aklın biraz kaçık gibi. Doğru vurma efendim. Arkadaş arkadaşın hatasını kapatmaz mı? Ya kapatır da hata nerede? Arkadaş arkadaşa bildiğini öğretmez mi? Sen öğrettiğinde öğrenmedik mi Hacivat? Daha doğru düzgün konuşmasını bile beceremiyorsun. Bir de geçmişsin karşıma itiraz ediyorsun. Yahu sos. Hacı Cavcav sos bakayım. Hacı Cavcav ne demekmiş öyle? Hacivat diyeceksin Hacivat. Bana bak Hacivat. Öğret ne öğreteceksen. Şimdi benimkiler geliyor haberin olsun. Şu ettiğin lafa bak. Benimkiler geliyor diye bir deyim yok bir defa. Bundan sonra var köfte hor. Bundan sonra var. Al bakalım sana. Dur yapma kara gözüm. Ben sana güzel konuşmasını öğretmeye çalışıyorum. Sen beni darp ediyorsun. Sen de kendi kendinle harp ediyorsun. Ne öğreteceksen kısa tarafından öğret. Efendim diyorum ki son günlerde bir tuhaf, bir gevşek konuşmaya başladın. Alfabeyi neredeyse 20 harfe indirdin. Tedbirini almazsak sonu kötü. Mahalle ağzı bize yakışır mı? Aa, ben hiç farkında değilim Hacivat. O kadar kötü mü sahiden ya? Tabii efendim. Farkında olsan düzeltirsin zaten kara gözüm. Nasıl düzelecek bu mahallenin ağzı? Efendim benim mektepteyken öğrendiğim tekerlemeler var. Onları çalışırız seninle.
Tekerleme mi? Şimdi yandık.
Önce dinle sonra tekrar et kara gözüm.
İyi hadi başla bakalım.
Sev seni seveni hak ile yeksan ise de sevme seni sevmeyeni Mısır'da sultan ise de. Hadi tekrar et.
Tamam. Sev seni seveni yok yoksul ise de sevme seni sevmeyeni mahallede muhtar ise de.
Ne yaptın kara gözüm anlam katma. Olduğu gibi oku.
Tamam Hacivat devam et.
Nallıhanlı namuslu nalçacı nalçalarını nalçalamalı mı nalçalamamalı mı?
Nallıhanlı namuslu salçacı nalçalarını maçılamalı.
İyice saçmaladın kara gözüm. Ne alakası var benim söylediğimle?
Yahu benim dilim büyük Hacivat.
Nasıl yani?
Çocukken dilimi emermişim o yüzden büyümüş dönmüyor işte ağzımda.
Olmaz öyle şey efendim. Biraz daha dikkat et. Ağzın ne kadarsa dilin de o kadar.
O kadar uydurduğuma dua et.
Hazır mısın?
He.
Hazır mısın?
Evet.
Hayallinin hayalini hayal eder hayalsiz, hayalsizin hayalini hayal eder hayalli.
Hayallisinin hayalini.
Değirmene girdi köpek, değirmenci çaldı kötek. Hem köpek yedi köpek, hem kötek yedi köpek.
Vay köpoğlu köpek vay.
Hadi kara gözüm devam et.
Ha, değirmene girdi kötek, değirmenci çaldı köpek. Çaldı değirmenci yedi köpek.
Olmuyor yav, biraz daha dikkat. Bu mumcunun mumu umumumuzun mumudur.
Olmuyor yahu biraz daha dikkat. Bunun cunun numunumunuzun numudur.
Orasını söyleme. Abe kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı abe kuru dayı.
Orasını söyleme. Abe kuru darı ne sarı carı darı.
Hızlanıyoruz efendim. Al şu benim çılı bılı bıldırcınlarımı çılı bılı bıttat. Sen benim çılı bılı bıldırcınlarımı çılı bılı bıttattıramazsan ben senin çılı bılı bıldırcınlarını çılı bılı bıttattırırım.
Al şu benim...
Çatapata patlarımı çatapata pat. Ah ne vuruyorsun kara gözüm dur ya.
Seni gidemiş bula suratlı seni. Böyle sapur supur şeylerle mi uğraşacağım ya? Kafa bir şişti be. Vay değirmene girmiş köpek. Vay hayalinin mulları. Vay bıldırcınlar bıtladı. Bana ne ya?
Ya niye anlam arıyorsun kara gözüm? Bunlar egzersiz.
Ben öyle anlamsız şeylerle dilimi dolaştıramam. Kördüğüm olacaktı zavallı ya.
Bu da bana akıl kârı olsun. Bir daha da sana iyilik yaparsam bana da Hacivat demesinler.
Bir daha böyle iyilik yaparsan Hacivat değil Hacamat diyecekler zaten. Seni gidi çok bilmiş seni. Ne istedin benim 700 yıllık dilimden yahu? Zaten olmuş yarısı Arapça, yarısı İngilizce. Arada derede, birazcık da Fransızca. Böyle sahipsizce duran dilimden ne istersin be? Aman diyeyim aman. Kültürümüze, dilimize biz sahip çıkmadık, siz sahip çıkın. Haydi bakalım, sağlıcakla kalın.
Gölgenin Sesi.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde Gölgenin Sesi köşemizde hayalbaz İshak II. Tekgül'ün yazıp yönettiği yine çok eğlenceli bir Karagöz Hacivat oyunu dinledik. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
Hayal mülk
edecekler. Dolayısıyla adımız da olduğu için.
Hayatın sesleri.